Ayrım 3.
Sayfa 34. Kant'ın sentetik a priori yargılar nasıl mümkündür sorusuna ilişkin epistemolojik sorgulamasına cevaben psikolojik bir soru ortaya atar Nietzsche. Bu tür yargılara inanmak bizim için neden zorunlu olsun? BGE 9. Nietzsche'nin bu soruya verdiği yanıtsa gerçekten doğru oldukları için değil, dünyadaki güçlülük duygumuzu arttırdıkları için bu tür yargılara insani bir ihtiyaç duyduğumuzdur. Dünyaya dair bir yargının yanlış olabileceğini ama yine de sonuçta yaşamı ilerletmeye ve türü korumaya yönelik olabileceğini öne sürer. BGE 4. Bizi asıl ilgilendirmesi gereken dünyaya dair yorumlarımızın doğru veya yanlış olup olmaması değildir Nietzsche için. Bu asla kesin olarak bilemeyeceğimiz bir şeydir. Asıl olan yorumlarımızın güç sistemini denetim ve güçten yana mı yoksa kaos ve güçsüzlükten yana mı geliştirdiğidir. Nietzsche aynı perspektifi ahlaki değerler ve ahlaki yargılara da uygular. Bunlara dair analizimizin sözü edilen bu değer ve yargıların farz ettiği hakikat iddiaları üzerinde değil, zengin, güçlü, bereketli ya da zayıf, tükenmiş ve yozlaştırıcı yaşam biçimlerini yansıtıp yansıtmadığı sorusu üzerinde yoğunlaşması gerektiğini söyler. Yargıların bu şekilde düşünülmesi radikal bir perspektivizm kapsamında ve iyinin ve kötünün ötesinde bir bakış açısından hareketle düşünmek anlamına gelir. Çünkü bu tür bir düşünme tarzı insanın bilgi biçimlerinin koşulluluğunu kabul eder ve ahlaki ya da başka türde mutlaklarla ilgilenmez. Nietzsche koşulsuz ve mutlak hakikat istemine insanın yarattığı kavram ve kategorilerin kendi başlarına gerçekliğe karmaşık olmayan bir şekilde ulaşılmasını sağladığı görüşüne, ilişkin eleştirisini özne nosyonuna da yöneltir. Örneğin Descartes bir öz dönüşüm yapısı olarak kavranan bir insan öznesi nosyonuyla, düşünüyorum, öyleyse varım, ego cogito ergo sum, birlikte kesin hakikatler ve bilginin temellerini atmaya çalışmıştı. Oysa Nietzsche söz konusu bu öznenin varoluşunun mitolojik olduğunu savunur. Çünkü benin, yani I, varoluşunun basitçe doğru olduğu varsayılmaktadır. Bizi insan ve dünya arasındaki ilişkiyi daima bir özne ve bir nesne kapsamında düşünmeye yönelten, dil bilgisi ve kategorileri olan inancımız yüzünden, insan egosunu bir töz kapsamında ya da dünyadaki tüm eylemlerimizin nedeni olarak, tüm amellerimizin amili olarak, the doer of all our deeds görürüz. Nietzsche'nin deyişiyle dil bilgisine inanmayı sürdürdüğümüz sürece Tanrı'dan kurtulamayız. T.I. Felsefede Akıl 5. Şeylere, töze ve varlığa olan inancımız dil bilgisel ön yargıların ürünüdür. Söz gelimi isimlere ve fiillere olan bağlılığımız karmaşık bir gerçeklik üzerinde hakimiyet kurmamızı ve üstünden gelmemizi, eylemlerinden bağımsız bir egodan söz etmemizi ve kendilikleri sabit ve istikrarlı olarak kavramamızı olanaklı kılar. Dilin şeyleştirilmesi aracılığıyla gerçekliğin süreçlerden oluştuğunu ve daimi hareket ve sürekli değişim tarafından belirlendiğini unuturuz. İslam adını verdiğimiz şeyse dilde gizli aynı mitolojinin parçasıdır. Aklın naivitesi üstüne şöyle yazar Nietzsche. İsteme genelde neden olarak inanan, egoya inanan, varlık olarak egoya, töz olarak egoya inanan ve ego töze olan inancını her şeye yansıtan bu akıl ancak bu yolla şey kavramını yaratır. Varlık neden olarak düşünüldüğü, zorla dayatıldığı her yerdedir. Varlık kavramı yalnızca türevsel olarak ego anlayışından hareketle ortaya çıkar. İstemin sonuç, etki üreten bir şey olduğunu, yani istemin bir yeti olduğunu bildiren büyük yazgısal hata en başta durur. Bugünse onun yalnızca bir sözcük olduğunu biliyoruz. AGY. Nietzsche güç istemini gerçeklik olarak içeriden izlenebilseydi dünyanın olacağı şey olarak koyutlasa bile, BGE 36, bu onu insani bir istemin metafizik varoluşuna inanmaya mecbur bırakmaz. Aslında Nietzsche özgür istem, özne ve ruh nosyonlarının tarihin çeşitli aşamalarında yaşamlarına düşsel bir özgürlüğün yanı sıra bir tözsellik duygusu da kazandırma amacıyla güçsüz ve ezilmiş insan grupları tarafından icat edilen kurmacalar oldukları yönündeki radikal görüşü savunur. Özgürce isteyen bir öznenin icat edilmesiyle birlikte zayıflar, güçlü olanları eylemlerinden ötürü sorumlu tutabilir ve güçlerinden dolayı suçluluk duymalarına yol açabilirler. Güçlü olduğun için kötüsün ve aynı zamanda kendilerinin güçten yoksun olmalarını da manevi özgürlüğün bir koşulu olarak yüceltebilirler. Amaçlı olarak eylemde bulunan özgür insan öznesinin icat edilmesi sürecinin sonuçlarından biri de suçlama, suçluluk ve sorumluluk nosyonlarının dünyadaki eylem anlayışımıza hakim olduğu ahlaki bir evrenin yaratılmasıdır. Oysa Nietzsche açısından en sahici eylem özgürce akan sağlam bir sağlık ve güçten bilinçsizce kaynaklanan eylemdir. İnsan denen hayvanda bilincin ortaya çıkışı ille de bir ilerleme belirtisi olarak değil, bir batış, bir güçsüzleşme belirtisi olarak görülmelidir. Bakınız GS 354. Nietzsche tragedyanın doğuşunda üretken insanda içgüdünün yaratıcı onaylayıcı bir güç olduğunu, bilincin ise eleştirel ve caydırıcı bir şekilde işlediğini öne sürer. Ama Nietzsche'ye göre dekadant insan tipinde bizzat içgüdü eleştiren konumundadır. BT 13. Bir kimsenin içgüdüleriyle savaşmak zorunda kalması diye yazar Nietzsche, dekadansı anlatan formüldür bu. Yaşam yükseldiği sürece mutluluk ve içgüdü birdir. T.İ. Sokrates problemi 2. Nietzsche'nin hakikat ve bilgiye ilişkin kökten yıkıcı görüşleriyle ilgili iki ana sorun vardır. Öncelikle kategorilerimizden bağımsız bir gerçekliğe ulaşamıyorsak ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu semptomatik olana karşıt biçimde gerçek anlamda asla bilemiyorsak Nietzsche nasıl olur da gerçekliğin güç istemi olduğunu iddia eder? İkincisi Nietzsche görelilik sorunundan nasıl kaçınabilir? Nietzsche'nin perspektivizm öğretisinin önüne çıkan sorunlardan biri, öğretisinin destekliyor göründüğü yorumsal çoğulculuğunun, yani dünyaya dair tek bir hakikat bulunmadığını, yalnızca yükselen ve alçalan yaşam biçimlerinin ihtiyacına hizmet eden farklı yorumlar bulunduğunu savunan görüşün, kolaylıkla tüm hakikat iddialarının eşit geçerliğe sahip onaylayıcı bir güç isteminin dışa vurumlarından başka bir şey olarak görülmediği, teorik bir anarşizme dönüşecek biçimde yozlaşabileceğidir. Bu sorunlara ilişkin bir analiz daha farklı yönlere yönelememe yol açacağından ne yazık ki burada yalnızca okuyucunun dikkatini çekmekle yetiniyorum. Nietzsche'nin yapıtlarında ikinci soruna ilişkin yeterli bir açıklama bulamıyorum ama kendi dünya görüşünün perspektifsel karakterini açıkça güç istemi olarak ilan ederek birinci sorunu kesinlikle çözüyor. Birisi çıkıp keza bunun da sadece bir yorum olduğunu belirterek Nietzsche'nin konumuna itiraz etseydi Nietzsche buna daha iyi ya diye yanıt verirdi bence. BGH 22. Nietzsche'nin üslup takıntısı perspektifsel hakikat ve bilgi teorisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Nietzsche The Gay Science'ın Şen Bilim 1887 ikinci baskısına yazdığı ön sözde felsefeden bir kabuk değiştirme sanatı olarak söz eder. Yazdığı bu ön sözde iyileşmekte olan bir hasta olarak konuşur. Yaşamın ereğinin hastalığın sağlığa dönüştürülmesi olduğunu ileri sürer. Önünde sonunda hastalığı alt etmemizi mümkün kılacak tek yol, acı ve ızdırabın zorunluluğunun yaşamın temel bileşenleri olarak onaylanmasından geçer. Nietzsche için felsefe ruh ve beden bütünlüğüne dayandığından bir anaya benzer. Her bir felsefecinin yapıtının gerçekte felsefecinin varoluşunun kim olduğunun bilinç dışı, irade dışı bir yaşam öyküsünü yansıttığını savunur. D. Önsöz. Nietzsche'ye göre gerçek felsefeci düşüncelerinin tıpkı doğurma deneyimi gibi kanla, yürekle, coşkuyla, hazla, tutkuyla, şiddetle, acı ve ıstırapla, vicdanla, yazgıyla ve yıkımla donatılmış olması gereken deneyim sancısından kaynaklandığını fark eden kişidir. Yaşam bizi yaralayan ve incitenler de dahil olmak üzere bizi biz yapan her şeyi yakıp küle dönüştürmektedir. İnsan topluluğuna ilişkin en derin içgörüleri kazanmamızı ise ancak ve ancak büyük acı deneyimi sağlayabilir. Nietzsche bu deneyimin bizi ille de daha iyi insanlara dönüştürmesi gerekmediğine ama çok daha derin kıldığına dikkat çeker. İçine düştüğümüz uçurumlardan ve hastalıklarımızdan kurtulup yeniden doğmuş bir şekilde yaşama döneceğiz. GS Önsöz. Nietzsche çalışmasını bir şüphelenme, yüreklik ve cüretkarlık eğitimi olarak tanımlıyordu. Yaşam üzerine kendi düşünme biçimini yalnızca bir teselli kaynağı değil, aynı zamanda bir kandırmaca da olabileceğini söylüyordu. Ama bunun ahlaktan yoksun ahlakın dışında, iyinin ve kötünün ötesinde konuşmak olduğunu iddia ediyordu. H.A.H. Önsöz. Ne var ki daha sonra yapıtlarının iyiye kötüye, neyin adil ve neyin adil olmadığına ve benzerlerine, insanları tüm eski değerlerini alt üst etmeleri ve yeniden değerlendirmeleri yönünde heveslendirmek üzere tasarlandığını itiraf eder. Nietzsche kendi yaşam deneyiminin bir hastalık ve iyileşme tarihinin sadece kendi kişisel deneyimi mi olduğunu yoksa daha evrensel bir öneme mi sahip olduğunu sorgular. AG'ye 6. bölüm. Nietzsche'nin kendisi de bu soruya yanıt bulamaz. Akıl sağlığını yitirmeden önceki son yıllarına doğru öldükten sonra doğmanın yazgısı olduğunu fark etmeye başlar. İyinin ve kötünün ötesindeki felsefesi gelecekte ama yalnızca umduğu ve temsilcisi olduğuna inandığı bir gelecekte yaşayan, bilinmeyen bir izleyiciye seslenir. Çalışmasındaki Übermensch'in içerdiği anlamlardan biri de budur. İnsanın ardından gelecek olanlar aynı zamanda Nietzsche'den sonra üstünde, yanında ve ötesinde anlamlarında da gelecek olanlardır. Nietzsche bir Doppelganger olarak konuştuğunu söyler. Neden bu kadar akıllıyım 1. bölüm. Batılı insanlığın 2000 yılı aşkın bir süredir bu dünyaya ait duyumlu insan varoluşunun yerilmesine dayanan Hristiyan ahlaki kültür adını verdiği şeyin büyüsünde yaşamakta olduğu inancını taşır Nietzsche. Bu kültürün ürünü ise insan denen hasta hayvandır. Nietzsche aynı zamanda kendisinin de tarihe tabi olduğunu ve dolayısıyla kendi kalıtsal özellikleri yüzünden bozulmuş hasta bir hayvan olduğunu kabul eder. Bir düşünür olarak kişisel yazgısını hem bir son hem yeni bir başlangıç olarak yorumlar. Bir dekadant ve yeni doğmuş biri. Otobiyografi Ecce Homo'da yazgısının ölümden sonra doğmak olduğunu farkına vararak kendi kendisine tanıklık eder ve bize kim olduğunu söyler. Temelde Dionysos felsefesinin Nietzsche'nin Hristiyanlık dinine karşı öne sürdüğü öğreti müridi'dir. Ön söz 2. bölümce şu soruyu sorar Nietzsche. Anladınız mı beni? Beni ben yapan, beni insanlığın geri kalanından ayıran Hristiyan ahlakının maskesini düşürmüş olmamdır. Hristiyan ahlakı yalan isteminin en kötü niyetli biçimi, insanlığın gerçek kirkesi. Dipnot: Homeros'un Odiseyası'nda sihirli bir içkiyle erkekleri domuz şekline sokan büyücü kadın. İnsanlığı harabeye çeviren Hristiyan ahlakı, yaşamın temel içgüdülerini küçümseme öğretildi. Öyle ki bedeni yok etmek için bir ruh, bir tin yaratıldı sahte bir şekilde. Yaşamın ön koşulunda cinsellikte pis bir şey barındığı öğretiliyor boyuna. Öyle ki katı bencillikte muvaffakiyet için son derece gerekli olan şeyde kötülük ilkesi aranıyor. Neden bir yazgıyım ben? 7. Böylece bir sonuca ulaşır Nietzsche. Hristiyan ahlakının maskesinin düşürülmesi eşi benzeri olmayan bir olay, Ein Ereignis, gerçek bir dönüm noktasıdır. Bunu halka açıklayan kişi karşı konulamaz bir güç, bir yazgıdır. İnsanlık tarihini ikiye böler. Kendinden önce yaşayanlar ve kendinden sonra yaşayanlar. AGY 8. Nietzsche'nin kim olduğu sorusunu yanıtlayabilseydik, onun önünde mi yoksa arkasında mı olduğumuza, onun karşısında mı yoksa yanında mı yer aldığımıza karar verebilirdik. Nietzsche'nin felsefesinin daha önde gelen hedefi ise okuyucularını özerk olmaya teşvik etmektir. Ecce Homo'ya yazdığı ön sözü Das Spok Zarathustra'nın, böyle buyurdu Zerdüşt, önemli bir pasajıyla bitirmesinin taşıdığı önem yatsınamaz. Zerdüşt geçirdiği 10 yıllık yalnızlıktan sonra Tanrı'nın ölümünün anlamını öğretmek için insanlığa iner. Ama aradığı ne ardıllar ne de müritlerdir. O yalnızca yandaşların ve dost yaratıcıların peşindedir. Daha kendinizi aramamıştınız derken beni buldunuz. Bütün inananlar böyledir. Bütün inançların önemi bu yüzden bu kadar azdır. Artık beni yitirmenizi ve kendinizi bulmanızı istiyorum ve ancak hepiniz beni yatsıdığınız zaman döneceğim size. Nietzsche modern insanlar tarafından anlaşılamayacağı inancındaydı. Bu yüzden öncelikle bir gelecek için postmodern, yani insan sonrasında olduğu gibi okur izleyici için yazmıştı. Örneğin ahlakın soy kütüğü üstünenin ön sözünde kendisinin etkin bir şekilde okunabilmesi için gerekenin okuyucunun yorumlama sanatında ustalaşmış olmasıdır der. Bu sanatı öğrenmek için gerekli olansa modern insanların sahip olmadığı bir şey, geviş getirmedir. Nietzsche başka yerlerde en kötü okuyucuların şuradan buradan parçalanarak yağmacı askerler gibi okuyanlar olduğunu yazmıştır. Nietzsche'yi dikkatli ve eleştirel bir gözle okumanın yolu, düşünme biçiminin izini sürmek ve bir felsefeci olarak kendi önüne koyduğu görevleri anlamaktan geçer. Nietzsche'yi okumak çok büyük tehlikeler içerir. Kişi kendi sağlığına ciddi zararlar verebilir. Onu yanlış yorumlamak da oldukça kolaydır, bağlam dışında okumakta. Nietzsche kendinde olgular yoktur ama ancak sözüm ona olguların yorumları vardır şeklindeki kendi dünya görüşünü bilhassa vurgular. BGE 108. Yazdığım bu girişle ulaşmayı umduğum şey okuyucuların kendilerinde yorumlama sanatını geliştirme arzusu uyandırmak, bunu yalnızca Nietzsche'nin yaşamının anlamını ortaya çıkarmak için değil, aynı zamanda okuyucuların kendi yaşamlarının anlamını ortaya çıkarmaları için arzuluyorum ve hem öğretici hem kışkırtıcı bir Nietzsche yorumuna, onun meydan okumasının ağırlığını kavrayabilecek bir yoruma ulaşmaktır. Erich Heller, Nietzsche'nin örneğinin taklit edilemeyecek denli benzersiz ve ürkütücü olduğunu yazmıştı. Ama aynı zamanda göz ardı edilemeyecek kadar da önemlidir Nietzsche'nin sergilediği örnek. Dipnot: Bakınız Erich Heller, The Importance of Nietzsche, 10 Essays, Nietzsche'nin Önemi 10 Deneme, Chicago University of Chicago Press 1988, sayfa 17. 2. Nietzsche'nin mirası. Bir ejeksinin hala bize seslendiğine, keza üzerimizde kurulmuş katı bir yasaya hala itaat ettiğimize kuşku yok. Ve bu kendisini bize hala duyurabilen son ahlak yasası. Dipnot. Ejeksin, Tau Schalt eski kullanım veya kutsal kitap ile ilgili olarak yalnızca tek bir kişiyle konuşurken kullanılan buyurma şekli, çevirenin notu. Biz vicdan sahibi kişiler yararsız ve çürümüş olana, inanmaya değmeyen şeylerin tümüne, gelin buna tanrı, erdem, hakikat, adalet, yardımseverlik ya da merhamet diyelim, dönmek istemeyen kişiler. Biz kendimizin antik ideallere uzanan yalanlardan oluşan köprüler inşa etmesine izin vermeyeceğiz. Biz her tür inanca ve bugün mevcut olan Hristiyanlığa düşmanız. Nefretle bakıyoruz tüm romantizm ve ana vatana tapınma biçimlerine. Nietzsche, 1886 Preface to Daybreak, Tan Kızıllığı'nın ön sözünden. A. Nietzsche ve Alman politikasının yazgısı. Alman tarihçi Goloman'ın da belirttiği üzere Bismarck'ın Almanya'sı Amerikan Birleşik Devletler Topluluğu'nun kuruluşunda olduğu gibi politika felsefesinin yüce ilkeleri temelinde değil, vahşi bir pragmatizm temelinde kurulmuştu. Dipnot, Goloman, The History of Germany Since 1789. 1789'dan bu yana Almanya'nın tarihi, Middelalter Penguin, 1985, sayfa 328-329. Alman Reich'ın kuruluşu insan ve toplumun doğasına ilişkin derin felsefi müzakereler sonucu değil, savaşlar, başka toprakların yönetimlerinin ele geçirilmesi, ittifaklar ve şantaj aracılığıyla kurulan ısmarlama bir parlamento tarafından takdim edilmişti. Bismarck demir gibi ve kan bağına dayanan bir yönetim şekliyle söylevler ve önergeler politikasına karşı çıktığını ilan ederek iktidara geldi. Nietzsche kitaplarını Bismarck'ın Almanya'sında yazdı ve Dionysosça felsefeyi desteklemeye yöneldi. Bismarck iktidara geldiğinde 17 yaşında olan Nietzsche, demir hükümdarın görevden düşürülmesinden bir yıl önce deliliğin pençesine yakalandı. Schulfort'ta da klasik liberal bir eğitim almıştı. Okulun müdürü manevi gelişme için kişiselleştirilmiş bir çaba harcanması anlamına gelen Bildung ideali ile Johann Gottfried Herder'in 1744-1803 formülleştirdiği kültürel milliyetçiliği birleştirdiğine inandığı liberalizmin diriltilmesinin ateşli bir savunucusuydu. Dipnot. Burada yaptığım açıklama ağırlıklı olarak Peter Bergman'ın aydınlatıcı çalışması Nietzsche, The Last Antipolitical German'da. Nietzsche son antipolitik Alman, Bloomington Indiana University Press 1987, özellikle de 19. ve 59. sayfalar arasında sunduğu malzemeye dayanıyor. J.G. Herder, Königsberg'de Kant'ın yanında çalışmıştı ama düşünme biçimi Kant'tan ve Alman aydınlanmasından etkilendiği kadar aşırı dindar ve akılcılık karşıtı J.G. Hermann'dan da etkilenmişti. Goethe ile çeşitli defalar bir araya gelme fırsatını bulduğu 2 yıllık yolculuk döneminin ardından Herder, Weimar'da Lutherci kilisenin başına getirildi. Herder'e göre hakikat aklın ürünü değil, dil, mit, din ve şiirde ifadesini bulan bireyin bütün bir yaratıcı gücünün ürünüydü. Daha fazla ayrıntı için bakınız H. Holborn, A History of Modern Germany 1648-1840, Modern Almanya'nın Tarihi 1648-1840, Londra 1965, sayfa 325-328. Nietzsche'nin hocaları Weimar klasizmi ve örnek alınan yüzyıl ortası Prusya milliyetçiliği gelenekleriyle özdeşleşmeleri anlamında klasik liberallerdi. Nietzsche'nin düşünce yapısı aynı zamanda çocuklukta aldığı dini eğitime karşı baş kaldırmasıyla da biçimlenmiştir. Daha önceki bir kuşak pietizmden kopuşunu giriştiği kahramanca bir manevi mücadele kapsamında tanımlayabilmişti. Dipnot. Pietizm, aşırı dindarlık, sofuluk, çevirinin notu. Ama pietizmin 1850'ler ve 1860'larda evrensel inzivaya çekilmesiyle birlikte bu artık olabilirliğini yitirmişti. Pietist geleneğin etkisi altında yetişen diğer yüzyıl ortası asileri gibi, örneğin Strindberg ve Van Gogh, Nietzsche de dinle olan mücadelesini bir yerlere yerleştirmede zorlanmıştı. 1848'de ruhani otoritenin çöküşüne tanık olan asiler, protestanlar arasında Hristiyanlaşmanın hızla çözülme döneminde reşit olmuşlardı. Dinsel politikanın başarısızlığı, Nietzsche ve çağdaşlarının karşılaştığı can alıcı konunun sekülerleşme olduğunu kesinleştiriyordu. Nietzsche'nin kuşağını etkileyen tinsel kaygı üzerine kafa yoran bir biyografi yazarı önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Sekülerleşme onları yerlerinden, yurtlarından ve köklerinden kopma tehlikesiyle baş başa bırakmıştı. Ama yine de yeni insanların ilkleri olarak din sonrası bir kimlik alternatifi doğrultusunda baştan çıkarmıştı. Dipnot, P. Bergman, Nietzsche, The Last Antipolitical German, Nietzsche, Son Antipolitik Alman, sayfa 29. Nietzsche'nin ilk gelişimi politik ve dinsel cephelere yeniden yönelme ile belirlenmişti. Nietzsche, Bismarck'ın iktidara gelmesi ve 1860'ların dramatik olayları sırasında politik olarak rüştünü ispatlamıştı. Çağdaşları kendilerini yeni bir politik ve kültürel çağın şafağındaki halis öncüler olarak görüyorlardı. 1860'ların başlarında Nietzsche'nin politik görüşleri kesinlikle kralcıydı. Aldığı klasik liberal eğitimle birleştiğinde kralcılığı, tarihin yetiştirdiği kahramanlara, ulusa, büyük liderlere ve klasiklere saygı beslemesini sağlıyordu. 1866'da Avusturya ile girilen savaş kendi açısından politik görüşlerinin sınanmasını sağladı. Arkadaşlarının çoğu savaş ve Prusya karşıtı gösterilere katıldı. Nietzsche'nin yaşanan bunalıma verdiği ilk tepki ise savaş tehdidinin önüne geçecek yeniden toplanmış bir Alman parlamentosunun yönetimi devralmasına yönelik liberal çağrıyı desteklemek olmuştu. Nietzsche bunu bu anlamda birleşik bir Almanya yaratılması için Bismarck'ın Sich cephesindeki bir cüretkarlık olarak görüyordu. Dipnot, alıntı aynı yapıttan, sayfa 46. Ama savaş patlak verdikten sonra Prusya askeri aygıtını destekledi. Bu sıralarda Schopenhauer'ın kötümser felsefesinin yardımıyla tanık olduğu büyük çalkantılardan bir anlam çıkarıyordu. Prusya üst üste girdiği savaşlardan hep zaferle çıkarken, Nietzsche kişi böyle zamanlarda çok şey öğrenebilir. Böylesine sağlam ve değişmez görünen yeryüzü sarsılır, maskeler düşer ve bencillik yüzünü gösterir. Ama her şeyden önemlisi kişi düşüncelerin gücünün nedenli zayıf olduğunu fark eder diyerek düşüncesini dile getiriyordu. Dipnot AG'ye sayfa 47. Nietzsche kendisini zafer kazanma davasına adamaya hevesliydi. İşgal altındaki Leipzig'te yaşayan bir Prusyalı olarak Prusya'nın Saksonya'yı istila etmesini isteyen Bismarck yanlısı küçük bir liberaller topluluğuna katıldı. Hareketin istila yanlısı düşünsel lideri yeni merkezi bir Almanya'nın ortaya çıkmasını olanaklı kılarak Prusya ve Avusturya arasındaki ikiliği sonunda çözmeyi başarmış olan Bismarck'ın devrimini yukarıdan bir devrim olarak göklere çıkaran Heinrich von Tritschke idi. Nietzsche daha sonra Yeni Reich'ın ünlü milliyetçi tarihçisi olmaya yazgılı Tritschke'ye sert eleştiriler yöneltecekti. Ama yaşamanın o döneminde Tritschke'nin Prusya'nın Almanya'da oynadığı role ilişkin görüşünü paylaşıyordu. 1866 yazında Nietzsche ilk ve son politik kampanyasına doğrudan doğruya katıldı.